Ayrım 6. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 75. 4. Başka bir aşk hikayesi. "Oo, peder, vay canına," dedi Tonsar kayınpederin içeri girdiğini görerek ve içkisiz olduğunu sanarak. "Bu sabah erken susamışsınız. Size verecek hiçbir şeyimiz yok. Peki ip ne oldu? Yapmanız gereken ip? Bir gün önce bir sürü ip yapıp ertesi gün hiçbir şey bulamamanız biraz garip doğrusu. Hayatınıza son verecek olan ipi eğirmekte geç kaldınız. Çünkü artık çok pahalıya mal oluyorsunuz bize." Köylünün ve işçinin şakası pek açık olur. Bütün düşüncesini açık ve kaba bir anlatımla büyüterek verir. Soylu çevreler de böyledir ya aslında. Bütün fark renkli kabalık yerine ince espriler kullanılmasındandır. "Bırak şimdi babayı mabayı," dedi ihtiyar. "İşimize bakalım biz. Bir şişe şarap istiyorum en iyisinden." Bunu söylerken Furşon elinde bir güneş gibi parlayan bir 100 paralığı kurulmuş olduğu masaya vurdu. Masanın üstü yağ tabakasıyla örtülü, yarıklar, şarap lekeleri ve kertiklerle doluydu. Marie Tonser paranın sesini duyunca sefere hazır bir korsan gemisi gibi gözlerinden ateş gibi kıvılcımlar saçarak dedesine baktı. Bayan Tonser da duymuştu para sesini. O da odasından çıktı. "Babama hep böyle kaba ve sert davranırsın," dedi Tonser'a. "Oysa ki bir yıldır bayağı iyi para kazanıyor. İnşallah namusuyla kazanıyordur. Görelim bakalım şunu," dedi ve üstüne atılıp parayı ihtiyar Furşon'un elinden aldı. "Git Marie, rafta daha kapalı şişe şarap var," dedi. Köylerde tek çeşit şarap bulunur ama iki türlü satılır. Biri kapalı şişede, öteki açık fıçıda. Bayan Tonser parayı cebine indirerek sordu babasına. "Nereden buldun?" dedi. "Senin sonun kötü olacak," dedi ihtiyar başını sallayarak ve parayı geri almaya kalkışmayarak. Furşon korkunç damadı ve kızıyla tartışmanın gereksizliğini çok iyi anlamıştı. "Hala bana 100 paraya bir şişe şarap satıyorsunuz," diye sürdürdü konuşmasını acı acı. "Ama bu sondur. Bundan sonra barış kahvesine gideceğim." "Sus baba," dedi bir Romalı hatuna benzeyen beyaz ve tombul meyhaneci kadın. "Sana bir gömlek, temiz bir pantolon, yeni bir şapka gerek. Bir de yeleğin olsun istiyorum. Sana kaç defa söyledim, bu benim yıkımım olur," diye bağırdı ihtiyar. "Zengin sanırlar beni o zaman ve hiç kimse bir şey vermez." Marie'nin getirdiği şişe ihtiyarın söylevini yarıda kesti. Ağzına ne gelirse söyleyen, ne kadar tuhaf olursa olsun, düşüncelerini açıklamaktan hiçbir zaman çekinmeyen kimseler gibi Furşon'da da vardı bu güzel konuşma yeteneği. "Bu kadar parayı nereden bulduğunuzu söylemeyecek misiniz yani bize?" diye sordu Tonser. "Biz de gelseydik oraya." Vahşi meyhaneci bir yandan ilmikli tuzağı bitirirken bir yandan da kayınpederini dikizliyordu ve kısa sürede ikinci 5 franklık bir madeni paranın pantolonda oluşturduğu yuvarlak kabarıklığı fark etti. "Sağlığınıza, kapitalist oluyorum ben," dedi Furşon baba. "İsteseydiniz olurdunuz," dedi Tonser. "Bu imkan var sizde ama şeytan başınızın alt yanında. Orada bir delik açmış ve her şey oradan akıp gidiyor." "Yok canım. Agüye'de misafir kalan Paris'te küçük beye su samuru oyunu oynadım. Hepsi bu kadar işte." "Avonun kaynaklarını görmeye gelenler çok olsaydı zengin olurdunuz Furşon baba," dedi Marie. "Evet," diye cevapladı Furşon baba. Son kadehi yuvarlarken "ama su samurlarıyla oynaya oynaya kızdırdık onları. Bir tanesini yakaladım bacaklarım arasında. 20 frank kazandıracak bana." Su samurunu üstüpüden yaptığınıza iddiaya girerim baba," dedi Bayan Tonser kurnazca babasına bakarak. "Tivoli'de çalgı çalarken vermişeli fazla utandırmamak için bana bir pantolon, bir yelek, bir çizgili askı verirsen, çünkü Sokar baba sürekli azarlıyor beni, onu sana bırakırım kızım. İyi bir fikir verdin bana. Agüye'deki misafiri yeniden yakalayabilirim. Su samuru avına verecektir kendini belki de." "Bir şişe daha getir bize," dedi Tonser kızına. "Elinde bir su samuru olsaydı gösterirdi baban onu bize," diye sürdürdü konuşmasını. Karısına doğru dönmüştü ve Furşon'u kışkırtmak istiyordu. "Onu sizin tavınızda görmekten çok korkarım," dedi ihtiyar kızına bakarak. Ufak yeşile çalan gözünü de kırpıyordu bir yandan. "Yakaladığım su samurunu ladeste yitirdiğim çok oldu. Siz de kaç kez elimden aldınız bana yiyecek ve giyecek verme bahanesiyle. Bir de bana çok içtiğimi söylüyorsunuz ama ben hala çıplak dolaşıyorum ortalıkta." "Son elbisenizi barış kahvesinde sıcak şarap içmek için satmıştınız ama baba," dedi Bayan Tonser. "Vermişel de engellemek istemişti hatta bunu." Ver Michel mi? Kendisine ziyafet çektim Ver Michel ha? Ver Michel dostluğa ihanet edemez. Olsa olsa karısından utanmayan o iki ayaklı yağ tulumu ile vermiştir beni. Kocası, karısı ya da Bombo diye cevap verdi Tonsar. Eğer Bombo söylediyse ben o meyhane gediklisini, onun... Yeter, diyerek sözünü kesti Furşon Baba. Tonsar ihtiyarın dizlerine vurarak, içiyorsunuz ya canım, elbiselerinizi satsanız ne olacak, satmasanız ne olacak dedi. Sattınızsa sattınız, ne olmuş yani? Yaşını başına almış birisiniz siz. Hadi fıçılarınızla yarışın, gırtlağınız bayram etsin. Bu bayan Tonsar'ın babasının hakkıdır. Paranızı sokara vermekten de daha iyidir burada içmeniz. 15 yıldır Tivoli'de milleti oynatırsınız ama hala Sokar'ın sıcak şarabının sırrını öğrenemediniz. Hem de bu kadar kurnaz olduğunuz halde, dedi Bayan Tonsar babasına. Oysa biliyorsunuz ki bu sırrı öğrensek, Rijü kadar zengin oluruz biz de. Bayan Tonsar'ın sözünü etti bu sıcak şarap, Morvan'da da, Burgonya'nın Paris yönünde, Morvan'ın eteklerinde uzanan bölümünde oldukça pahalı bir içkidir ve köylülerin hayatında önemli bir yer tutar. Kahvehane olan yerlerde bakkallar ve limonatıcılar bu içkiden yapmasını iyi kötü bilirler. İyi cins şarap, şeker, tarçın ve öteki baharatlardan yapılan tatlı bir likördür. Ratafia, Saint-Sétan, Esu de Brave, Cassis, Vespetro, Esprit de Soleil ve benzeri adıyla bilinen bütün alkollü içki çeşitlerine tercih edilir. Sıcak şarap Fransa ve İsviçre sınırlarına kadar her yerde bulunur. Curalarda bazı ciddi turistlerin girdiği ıssız yerlerde seyyar satıcıların tavsiyesi üzerine Siracusa şarabı derler buna. Şahane bir içkidir gerçekten ve dağlara tırmanarak acıkan turistler şişesine 3-4 frank verirler seve seve. Morvan ve Burgonya evlerinde en küçük bir sancı, en küçük bir sinir bozukluğu, sıcak şarap içmek için bahanedir. Gebe kadınlar doğumdan önce, doğum sonrasında ve doğumdan sonra şekerli kızarmış ekmekle içerler onu. Sıcak şarap birçok köylünün servetini tüketmiştir. Kadınlar bu çekici içki yüzünden birçok kez kocalarından azar işitmişlerdir. İmkansız bu iş, dedi Furşon. Sokar sıcak şarabını hazırlamak için daima imalathanesine kapanır. Rahmetli karısına bile açıklamamıştır bu sırrı. Bu imalat için her şeyi Paris'ten getirtir. Babanın canını sıkma diye haykırdı Tonsar. Bilmiyorsa bilmiyor işte. İnsan her şeyi bilemez ki. Damadının sesinin de yüzünün de yumuşayıp tatlılaştığını fark eden Furşon endişelendi. Benim neyimi çalmak istiyorsun diye sordu saf saf. Benim servetim meşrudur dedi Tonsar. Sizden bir şey aldığımız zaman bana söz vermiş olduğunuz drahomaya karşılık alıyorum onu. Bu kaba yanıtla rahatlayan Furşon suçlu ve yenik bir adam gibi başını eğdi. Tonsar kayınpederine yaklaşarak ilmikli tuzağı dizlerinin üstüne koydu. İşte güzel bir tuzak dedi. Aguidek'lerin av etine ihtiyaçları olacak. Kendi etlerini kendilerine satacağız. Yoksa biz zavallılara acıyan Tanrı da kalmayacak. Sağlam yapılmış dedi ihtiyar kötülük aracını inceleyerek. Bırakın da birkaç kuruş toplayayım dedi kız. Aguya pastasından biz de payımızı alacağız. Amma da konuştunuz be dedi Tonsar. Bir gün... Asarlarsa beni, birisini vurduğum için değil, kızınızın dili yüzünden olacak bu. Demek siz Agüe'nin parça parça satılacağını sanıyorsunuz öyle mi? Diye yanıt verdi Furşon. Rijü baba 30 yıldır iliklerinizi sömürüyor. Burjuvaların senyörlerden daha beter olduğunu anlayamadınız mı hala? Yavrularım bu meselede Sodriler, Gobertenler, Rijular, zenginlerin milli maaşı olan iyi tütünüm var ama sana vermem türküsüyle oynatacaklar sizi. Köylü her zaman köylü kalacaktır. Görmüyor musunuz? Ama siz siyasetten hiç anlamazsınız ki. Hükümetin şaraba bu kadar vergi koymasının sebebi nedir? Kazandığımızı geri almak istiyor ve bizi sefalet içinde tutmak istiyor. Burjuva demek hükümet demektir. Hepimiz zengin olsaydık ne olurdu onların hali? Tarlalarını kendileri mi sürecekti? Hasat yaparlar mıydı? Onlara mutsuz fakir insanlar gerekiyor. Ben 10 yıl varlıklı bir hayat sürdüm. Baldırı çıplaklar hakkında neler düşündüğümü iyi biliyorum. Tonsar, ama madem ki büyük arazileri parçalamak istiyorlar, onlarla birlikte olmalıyız dedi. Sonra karşı tavır alırız Riju'ya. Ben Courtesuiz'in yerinde olsaydım, adamı kemiren o herifle para ödeyerek değil, başka biçimde hesaplaşırdım. Haklısınız dedi Furşon. Herkes döneklik ederken cumhuriyetçilikten vazgeçen Nizeron babanın dediği gibi. Halkın canı sıkıdır, kolay çıkmaz, bekleyecek vakit vardır. Furşon rüyalara daldı. Tonsar bundan yararlanarak tuzağı aldı ama alırken bir makas atarak pantolonunu kesiverdi. Bu sırada Furşon kadehini kaldırmaktaydı. Kesik cepten düşen para, müşterilerin kadehlerin dibinde kalan, son damlaları boşalttıkları ve her zaman nemli duran döşemenin üstünde yuvarlandı. Tonsar paranın üstüne bastı ayağını. Bütün bunlar bir an içinde olup bitti. Vermişel aniden çıka gelmemiş olsa ihtiyar belki de farkına varırdı bu aşırmanın. Sırığın dibinde seslendi Vermişel. Tonsar, ihtiyar nerede biliyor musun? Vermişel'in sesinin işitilmesi, paranın çalınışı ve kadehte içkinin bitirilişi aynı anda oldu. Buradayım kumandan, dedi Furşon Baba. Vermişel'e meyhanenin basamaklarını çıkarken yardım etmek için elini uzattı. Burgonyalıların en Burgonyalısı Vermişel'di galiba. Yüzü kırmızı değil, lal rengindeydi ve bazı tropikal bölgelerde görüldüğü gibi sönük volkan kraterleriyle süslüydü. Furşon'un pek şairane biçimde şarabın çiçekleri dediği yassı ve yeşil bir yosundu bu. Sürekli içki içtiğinden yüz çizgileri çok irileşmişti. Başı bir devin başını andırıyordu. Yüzün sağ yanında keskin bir göz, sol yanında ise sarı bir lekeyle kaplı sönük bir göz vardı. Kızıl saçları her zaman karmakarışıktı. Yahuda'nınkine benzeyen sakalı korkunç bir görünüm veriyordu Vermişel'e. Aslında son derece yumuşak bir insandı. Borazan biçimindeki burnu bir soru işaretine benziyordu. Çok geniş olan ağzı açık olmadığı zaman bile soru işaretine cevap verir gibiydi. Kısa boylu bir adam olan Vermişel, demir tabanlı kunduralar, cam yeşili kadifeden pantolon, çeşitli kumaşlardan kabaca yamalanmış ve yatak örtüsünden yapılmış gibi duran eski bir yelek, kaba kumaştan mavi bir ceket ve geniş kenarlı gri bir şapka giyerdi. Bu lükse Sulanje şehri zorlamıştı onu. Vermişel şehirde belediye dairesi kapıcılığı, trampetçilik, gardiyanlık, çalgıcılık ve pratisyenlik görevlerini yürütürdü. Rabelais felsefesinin korkunç bir düşmanı olan Bayan Vermişel sağlardı bu giyimi. Bu bir metre çapında 100 kiloluk, bıyıklı, erkeksi ve çevik kadın kocası üstünde bir egemenlik kurmuştu. Vermişel sarhoş olduğu zaman dayak yerdi karısından. Ayıkken de karısının kendisini dövmesine boyun eğerdi. Bu nedenledir ki Furşon Baba, Vermişel'in kılık kıyafetini küçümser ve köle kıyafetiyle dolaşıyor derdi. Gerçekten de taşra hanlarının altın sarısı güneş rengindeki tablolarına benzeyen Vermişel'in ateş saçan suratı Furşon'a şu şakayı anımsattı. İnsan güneşten söz ederken ışınlarını görürmüş. Bayan Vermişel eline sopa mı aldı ki 3/4'ünden kaçıyorsun? 3/4'ün diyorum, yarın denemez çünkü karına. Bu saatte ne işin var burada trompetçi başı? Her zamanki gibi siyaset, dedi Vermişel. Bu şakalar alışık olduğu belliydi. Ha, Blanche'de işler kesat. Yine senetleri protesto edeceğiz galiba, dedi Furşon Baba dostuna bir kadeh şarap doldururken. Ama bizim maymun peşimde, dedi Vermişel bardağı dikerek. İşçilerin diliyle maymun patrona denir. Bu deyimin Vermişel ve Furşon sözlüğünde yeri vardı. Bay Brune buralarda ne hatlar karıştırmaya geliyor? Gelecek tabii, dedi Vermişel. 3 yıldır değerinizden fazlasını kazandırıyorsunuz onlara. Aguye'nin efendisi hiç boş durmuyor. Döşemeci nasıl, iyi mi? Brune baba haklı. Vadide onun gibi 3 tane toprak sahibi olsa zengin olurdum der. Fakir fukaraya karşı gene ne dümenler çeviriyorlar, dedi Marie. Vermişel, bana sorarsanız aptal değiller, dedi. Bilin bunu, sonunda pes edeceksiniz. Ne istiyorsunuz? 2 yıl oldu. Kendilerini savunup karşı saldırıya geçecek gücü buldular. 3 bekçileri, bir de atlı bekçileri var. Tümü de karıncılar gibi çalışıyor. Bir de kır bekçisi var. Tuhaf biri. Şimdi en ufak bir sorun çıktığı zaman jandarma da onlardan yana tavır alıyor. Ezecekler sizi. Hayır, dedi Tonsar. Biz çok alçaktayız. En dayanıklı olan ağaç değil, ottur. Buna pek güvenme, dedi Furşon damadına. Malın var senin. Kısacası, dedi Vermişel, bu adamlar sizi seviyor. Bütün gün, sabahtan akşama yalnız sizi düşünüyorlar. Şöyle düşündüler herhalde. Bu heriflerin sürüleri bizim otlarımızı yiyor. Bu hayvanları ellerinden alacağız. Hayvanların ellerinden alırsak, çayırları kendileri yiyecek değiller ya. Tümümüzün de mahkumiyeti olduğuna göre bizim maymuna ineklerimize el koymasını söylemişler. Bu sabah Konşe'den başlayacağız. Bombo ananın ineğine, Godin'in ineğine, Mita'nın ineğine el koyacağız. Bombo'nun adını işitir işitmez inek sahibi ihtiyar kadının torunu Bombo'ya aşık olan Mary, göz ucuyla babasına ve annesine baktıktan sonra bağın içine daldı. Çitin bir deliğinden yılan balığı gibi geçti ve izlenen bir ada tavşanı hızıyla Kono'ya doğru koşmaya başladı. Tonsar sakin sakin, o kadar azıtacaklar ki işi, kemikleri kırılacak ve yazık olacak. Analar bir daha doğurmaz çünkü onları, dedi. Furşon baba konuşmasını sürdürdü. Olmayacak şey de değil hani, ama ancak bir saat sonra gelebilirim ben. Şatoda yapılacak önemli işlerim var. Her biri 5 paradan 3 ödeneği cebine indirdikten daha mı önemli işler? İnsan ekmeğini geri tepmemeli, demiş Nuh peygamber. Ver Michel, Aguya şatosuna alışverişe gittiğimi söylüyorum sana, diye yeniledi ihtiyar Furşon gülünç bir ağır başlıkla. Öyle olmasa bile, dedi Tonsar, babam tüyse iyi olur, inekleri bulmak mı istiyorsunuz yoksa? İyi bir insan olan Bay Brune, ineklerin bokundan başka bir şey bulmamayı kendisi de ister, dedi Vermişel. Gece yarılarına kadar yol tepmek zorunda olan onun gibi birisi dikkatli olmak zorundadır. Dikkatli olmak da haklı, dedi Tonsar soğuk bir havayla. Vermişel konuşmasını sürdürdü. Öyle ki duruşma biter bitmez giderim, dedi Bay Mişo'ya. İnekleri bulmak istiyorsa yarın 7'de giderdi. Ama Bay Brune harekete geçecektir sonunda. Mişo'yu ilk kez atlatmak zordur. Eşsiz bir av köpeğidir o. Ne hayduttur bilseniz. 6. ayrımın sonu, sayfa 85.